Beklediğiniz dergi, bilginin kaynağı, kitap ve hikmetin yeni sayısı çıktı. Abdülaziz Bayındır'ın kaleminden Paralel Dinin Kainat İmamı, Mustafa İslamoğlu ile Işınlanan Peygamber röportajı ve diğer yazılar. Nebi'nin örnekliği temasının işlendiği Kitap ve Hikmet dergisinin 5. sayısını isteyin.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akibetu lil muttakin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Ali İmran suresinin 81. ayetini okuyacağız. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve iz ehadallahu mithaqan nebiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikme thumme ca'ekum rasulun musaddikun lima ma'akum letu'minunne bihi ve letansurunne. Allah nebilerden misak, kesin söz aldığı zaman şöyle dedi. Size kitap ve hikmet veririm de sonra size bir Resul gelir. Sizinle beraber olanı tasdik ederse, sizinle olanı tasdik eden bir Resul gelirse ona mutlaka inanacak ve mutlaka yardımcı olacaksınız. Kâle eakrartum dedi ki bunu içinize sindirebildiniz mi? İçinize yerleştirdiniz mi? Ve akadtum alâ zâlikum ısrî. Buna karşılık benim ısrımı aldınız mı? Yani sizi tutsak alacak bir söz verdiniz mi? Bağlayıcı bir söz verdiniz mi? Kâlu akrarna dediler ki tamam, içimize sindirdik. Kâle feşhedû ve ene ma'akum mineşşâhidîn. Allah-u Teala dedi ki şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardan. Bu sözleşmeye ben de şahidim, siz de şahit olun. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Bundan sonra kim yüzünü çevirirse onlar fasık kimselerdir. Yani yoldan çıkmış olan kimselerdir. Şimdi burada bu ayeti kerimede öğrenmemiz gereken çok şeyler var. Önce Allah nebilerden misak alıyor. Bu ayette bir nebi var, bir de Resul kelimesi var. Diyor ki Allah nebilerden misak aldığı zaman. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün nebilere kitap verdiğini bildiriyor ki işte ayetlerden birisi de budur. Ne diyor? Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet verirsem. Kime veriyor bu kitabı ve hikmeti? Nebilere veriyor, değil mi? Daha önceki derslerde de okumuştuk, tekrar etmekte fayda var. Çünkü bunlar video parçaları halinde internete konduğu için öncesini bilmeyen insanlar da dinliyor. Kur'an-ı Kerim'de kendisine kitap ve hikmet verilmemiş bir tek nebi yok. Fakat bizim gelenekte nebilere kitap verildiği kabul edilmez. Nebilere değil kitap, rasullere verilir. Nebiler o rasullere verilen kitabı tatbik eden kişiler olarak adlandırılır. E peki nebi rasul nasıl oluyor dediğiniz zaman cevabı pek yoktur onun. Onun için bu ayette de görüyorsunuz bütün nebilere Allah kitap ve hikmet veriyor. Şimdi kitabı anladık. Allah'ın kitabı. Bize de Cenab-ı Hak biliyorsunuz son kitabı indirmiştir ve dinini bu kitapla tamamlamıştır. Maide suresinin 3. ayetinde onu bildiriyor. Bugün sizin dininizi tamamladım. Size sizin dininizi olgunlaştırdım. Size olan nimetimi tamamladım ve size din olarak bu İslam'ı kabul ettim, ondan razı oldum diyor. Şimdi Şura suresinin 13. ayetinde yani 42'ye 13'te bize verilen kitapla Nuh aleyhisselama verilen kitabın Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama verilen kitabın aynı olduğu ifade ediliyor. İsterseniz onu bir açalım Şura 42. surenin 13. ayetini 483. sayfayı. Diyor ki Cenab-ı Hak burada şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a emrettiğini, Nuh'a görev olarak yüklediğini sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Bu dinin şeriatta gidilen yol demek. Yani bu dinde yapılması gereken şeyler olarak ortaya koymuştur. Demek ki bize emrettikleri şey Nuh Aleyhisselam'a emrettikleriyle aynı, yani tabi ufak tefek değişiklikler var ama büyük ölçüde aynı. Peki şimdi Nuh Aleyhisselam ta Adem Aleyhisselam'ın arkasından gelen nebilerden. Sonra da diyor ki وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Ya Muhammed sana yaptığımız vahiy ki o bu kitaptır biliyorsunuz. Bu kitaptır. Ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yüklediğimiz görevler. Bütün bunlar nedir? En akimu dine ve la teteferraku fihi. Bu dini ayakta tutun. Hepsi de aynı din. Şimdi Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün bu enbiya hani önde gelen 5 tane nebinin adını sayıyor Allahü Teala. Tabi diğerleri de aynı. Elbette ki Adem aleyhisselam dan sonra da aynı devam ediyor. Şimdi öyleyse yani bir de şunu tekrar hatırlamış olalım. Allahü Teala'nın bir yarattığı ayetler var. Bir de indirdiği ayetler var, değil mi? Yarattığı ayetler ve indirdiği ayetler var. Orada yarattığı ayetler dediğimiz zaman tabiattaki her şey. İnsanoğlu yeryüzüne gelmeden önce tabiat zaten yaratılmıştı. Tabiatta bir değişiklik biliyor muyuz şeyden itibaren? Yani eski dönemlerden beri deniz var, hava var, işte ağaçlar var, hayvanlar var, hepsi var. Tabiattaki ayetler değişmediğini çok iyi bildiğimize göre Allah'ın indirdiği ayetler de değişmez. E bazı ufak tefek değişiklikler olur işte. Mesela tarım usulünde değişiklik vardır, ne bileyim. Belki bazı o burada şey olsa, konunun uzmanları olsa bizim bilmediğimiz bir takım değişikliklerden bahsederler. Şeyde, ayetlerde de ufak tefek değişiklikler, biraz daha iyileştirmeler var. O kaç şeydi, hangi ayette? Fussilet suresi 53. ayet. Yani şöyle bir sayfa geri çeviriyorsunuz. Az önceki şeyden. 481. sayfada Senurihim ayatina sayfanın sonunda onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afak ve fi enfusihim çevrelerinde ve kendi içlerinde. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Bu Kur'an'ın hak kitabı olduğu kendileri açısından açık, net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, ya bu indirilmiş olan ayetlerin doğruluğunu neyle öğreniyoruz? Yaratılmış ayetlerle öğreniyoruz. Hepiniz de çok iyi biliyorsunuz, Allah dini nasıl tanımlıyordu? Fıtrat. Yani tabiatta geçerli kanunların bütünü aynı zamanda dinde geçerli kanunlardır. Öyle olduğu için insanlar, hani şehirde sıkılan insanlar şöyle bir açılalım tabiata da rahatlayalım derler, değil mi? Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda, anlamaya başladığınız zaman da ciddi manada rahatlarsınız. Çünkü o görsel ayettir. Onların inceliklerini herkes bilmez ama yazıya döküldüğü zaman çok daha anlaşılır ve insana çok daha kısa yoldan bilgi verir. İşte şimdi Adem Aleyhisselam'dan beri gelen dinlerdeki bütünlük, indirilen ayetler ve yaratılan ayetler, en son Nebi'nin de aynı şeyi anlatıyor olmasını gerektirir. Ondan dolayı bakın diyor ki Cenab-ı Hak, Allah bütün Nebilerden söz aldı. Bütün Nebi, mesela Adem Aleyhisselam'dan söz alıyor. Ne diyor? Size, sana bir kitap ve hikmet veririm de. Kitap ve yanında hikmet. Sonra bunu tasdik eden bir Rasul gelirse ona mutlaka inanacaksın. Adem Aleyhisselam'ın inanması ona inananların da inanması demektir. Ve ona yardımcı olacaksın diyor. O zaman her sonra gelen Nebi mecburen önceki Nebilere gelen kitapları tasdik edecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi de öncekilerine geleni tasdik etmektir. Kitabı veririm, hikmeti veririm. Şimdi burada bir, dedik ki bütün nebilere Cenab-ı Hak kitap vermiştir. Zaten ayetten anlaşılıyor. Ve başka bir ayeti delil olarak getirmeye gerek yok. Ondan sonra da size bir Rasul gelirse diyor. Bir nebi gelirse demiyor. Çünkü nebilerin sayısı bellidir. Her nebi mutlaka rasuldür. Çünkü kendisine gelen Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek zorundadır. Tebliğ etmezse sorumludur. Ama her rasul nebi değildir. Çünkü siz de bildiğiniz Kur'an ayetlerini insanlara anlatmak zorundasınız. Hiçbir ilave ve çıkarma yapmadan, kendi kafanızdan herhangi bir şey katmadan, karşı tarafın anlayacağı bir dille, o çok önemli, muhatabınızın diliyle anlatacaksınız. Arapça bilmeyen bir kişiye Kur'an-ı Kerim Arapça okumak, ona tebliğ etmek değildir. O zaman şey gibi olursunuz, Japonya'da olan bir hoca, Sultanahmet'in eski müezzini, Araplar tarafından gönderilmiş, bir yerde anlatıyordu, diyor ki her gün 8-10 tane Japon'u Müslüman yapıyorum. Şimdi görüntüsü şeylerdeki bir takım filmlerdeki o ruhani kişiler görüntüsünde beyaz elbise giymiş, sarığı var, uzunca da bir sakalı var. Tabii çok dikkat çeken bir görüntüsü var. Diyor ki işte her yerde rastladığım, işte kendi etrafına gelen Japonlara, yani ondan tanışmaya gelen Japonlara şey yapıyormuş. Diyormuş ki söyle bakayım. Japon'da diyormuş, söyle bakayım. Eşhedü en la ilahe illallah, o da eşhedü en la ilahe illallah diyormuş. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü, o da diyormuş. Diyormuş ki şimdi sen Müslüman oldun. O da diyormuş ki şimdi sen Müslüman oldun. Şimdi bununla övünüyor. Diyor ki akşama kadar 8-10 tane Japon'u Müslüman yapıyorum. Şimdi bu ancak işte güleceğiniz bir durum olur. Başka hiçbir şey olmaz. Ama karşı tarafın anlayacağı dille Allah'ın ayetlerini onlara anlattığınız zaman bir Rasul görevi yapmış olursunuz. Yani elçi. Yani Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştıran kişi olursunuz. Şimdi bunun faydası şu. Eğer size bir nebi gelirse olsaydı burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Nebilik kapısı kapandı. Çünkü Allahü Teala onun Hatemül Enbiya olduğunu, Hatemen Nebiyyin olduğunu bildiriyor. Yani nebilerin sonuncusu. Size bir nebi gelirse ona inanacaksınız denseydi artık onlara bir nebinin gitmesi mümkün değil. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ehli kitabın inanma görevi olmazdı. Kendi zamanında işte kendi ulaştığı kişiler inandıysa inandı, bitti. Ama öyle demiyor, bir Rasul gelirse diyor. Yani sizden herhangi biriniz dünyanın herhangi bir yerinde bir din mensubuna giderseniz, gittiniz Yahudi'ye, gittiniz Hristiyan'a, gittiniz Zerdüşt'e, gittiniz Sabi'ye. Çünkü Zerdüştler ve Sabi'ler de Kur'an-ı Kerim'e göre ehli kitaptır. Hac suresinin 17. ayetiydi değil mi? Onları ehli kitap olarak gösteren ayet. Onlara gittiğiniz zaman nasıl gideceksiniz? Sizin kitaplarınız tahrif olmuştur. Son kitap geldi, buna inanın, öyle mi? Musaddikan lima ma'akum. Sizinle beraber olanı tasdik eden. Yani olumsuz bir şekilde gitmeyeceğiz. Olumlu bir şekilde gideceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim oradakilerin tamamını mı tasdik ediyor? Hayır. Yani ayet-i kerime birçok şeyi gizlediklerini de bize bildiriyor. Onları tasdik edici olarak gidersek o zaman onların inanma görevi var. Çünkü bekledikleri bir nebi gelmiş oluyor. Kaçıncı ayet? 17. ayet, evet. Hac suresi 22. surenin 17. ayetinde. Orada Allahü Teala insanları kategorilere ayırıyor. İsterseniz onu da okuyalım. Kaçıncı sayfa? 333. sayfa. Evet. Diyor ki Allahü Teala İnnellezîne âmenû. Bir, müminler. Yani işte Cenab-ı Hakk'ın inancını kabul ettiği bu kişiler. Doğru yolda olan insanlar. Vellezîne innellezîne vellezîne hâdû. Şimdi üç tane ellezîne var. Arapça bilenler dikkat etsin. Bir, üç kategoriye ayırıyor. Bir, müminler. İki, vellezîne hâdû ve'n-nasâra vellezîne hâdû ve's-sâbiîne ve'n-nasâra ve'l-mecûs. Yahudiler, Nasraniler, Sabiler ve Mecusiler. Onlar da ikinci grup. Vellezîne eşrakû ve bütün müşrikler, onlar da üçüncü grup. İnnallâhe yafsilu beynehum yevmel kıyâme. Kıyamet günü Allah onların aralarını ayıracaktır. İnnallâhe alâ kulli şeyin şehid. Onlar, Allah her şeye şahittir. İşte şimdi bunlara giderken mesela kataları iyi bilmemiz lazım ki Mecusilere gidelim. Ginza'yı iyi bilmek lazım ki Sabiilere gidelim. Tevrat'ı iyi bilmek lazım ki Yahudilere gidelim. Tevrat'ı ve İncil'i iyi bilmek lazım ki Hristiyanlara gidelim. O zaman Müslümanlar musaddik olarak gidebilmeleri için onların kitaplarını da tanımaları lazım. İşte daha önce burada konuşmuştuk, şeyin Mübarek Furi diye bir zat var, Pakistanlı bir alim. Onun Vedalarda Muhammed diye 6-7 sayfalık bir yazısı var. Yani bu Brahmanistlerin Vedalarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine dair, ona destek verilmesi, inanılmasına dair de şeyler var. Onların da ifadeleri var. O zaman Müslümanların dinler tarihini öğrenmeleri bir görev miymiş? Yani Kur'an'la karşılaştırmalı olarak tabii. Peki biz nasıl gidiyoruz? Tasdikle mi gidiyoruz, tahrifle mi gidiyoruz? Sizin kitabınızda iş yok, gelin bize. O zaman onların bize gelmeleri gerekmez ki, çünkü Allah-u Teala ne diyor? Sizi tasdik eden birisi gelirse inanın diyor. Bir kere inanmaların ön şartı o. Bir de sadece kitabınızı demiyor. Kitap ve hikmet diyor. لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Size bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Beraberinizde onu tasdik eden bir Rasul size gelirse. Şimdi hikmet nedir? Bunda çok iyi bilinmesi lazım ki aradaki köprü kurulsun. Hikmet şey, Kur'an Allah'ın kitabından çıkarılmış olan doğru hükümlerdir. Dolayısıyla o doğru hükümleri de kabul etmek gerekecek. Yani gittiğiniz zaman Yahudisinde, Hristiyanında, Brahmanistinde, şeyde, Zerdüştünde, Sabiisinde ortak noktaları tespit etmemiz gerekiyor bizim. Yani sadece Allah'ın kitabıyla değil, aynı zamanda hikmetle de gitmek lazım. Hikmet, işte Kur'an'dan Rasulullah'ın çıkardığı ve bizim de çıkarabileceğimiz doğru bilgilerdir. Çünkü o konuda bize örnek olmuştur Rasulullah. Hikmet aynı zamanda tabiattan da elde edilen bilgidir. Şimdi işte bütün müşrikler, yani adam Yahudi değil, Hristiyan değil, Sabi değil, Mecusi değil. Yani elinde bir dini kitap yok. Ama gündüz akşama kadar Allah'ın yarattığı ayetleri okumuyor mu bu insanlar? İşte onlara da yine Kur'an-ı Kerim'le gittiğiniz zaman, bak şunu da iyice zihnimizde lütfen oluşturalım. Bak Allah Kur'an'ın doğruluğunu tabiat ayetleriyle anlayacağımızı söyledi ya, Fussilet suresinin 53. ayetinde. O zaman o insanlar da, bütün dünyadaki insanlar da tabiattaki ayetleri okuyorlar zaten. O zaman Kur'an'la gittiğinizde anlayacaklar, ya bu çok farklı bir şey. Çok farklı bir şey gerçekten diyecekler. Size ben daha önce burada anlatmıştım. Ama dinlememiş olanlar olur. Dinlemiş olanlar için de tekrar olsun. Büyük bir heyetle, özel bir uçakla o Sovyetler Birliği'nin, Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetleri ziyarete gitmiştik. Kazakistan'dayız. Kazakistan otelindeyiz Almata'da. Akşam biraz geç vakit ben otele geldim. İzmir'den işte birkaç tane tüccar otelin kapısında koşa koşa geldi, beni karşıladı. Hocam bir gel, burada bir delikanlı var, bir türlü ikna edemiyoruz. Akşamdan beri ondan uğraşıyoruz. Gittim, dedim ki hayırdır, ne var? Dedi ki ben Alman asıllı Türk'üm dedi. O ne demek dedim. İşte dedi, bir Türk anne babanın Almanya'da doğmuş bir çocuğuyum. Ha, o manada, tamam. Ben dedi çocukken işte kreşe gittim. Orada sen Müslümansın dediler. E tamam, Müslümansak Müslümanız. Sonra ilkokula gitmeye başladım. Baktım ki arkadaşlar da namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar falan. İşte bir takım bilgilerden haberleri var. Bizde öyle bir şey yok. Ben bizim evde hiç öyle bir şey duymadım. Ne annemden ne babamdan. Adanalıymış aile. Demek ki Adana'nın bazı yörelerinde böyle kişiler var. Dedim ki ben Müslüman değilim. Öyle deyince böyle şeyler, Türkler bir şey yaptılar. Ne demek sen Türksün, Müslümansın falan. Ya değilim kardeşim. Olmaz. Büyük bir hamasette. Ondan sonra öyle deyince bu defa Hristiyanlar gel Hristiyan ol, Yahudi arkadaşlar gel Yahudi ol demeye başlamışlar. Sonra kendi kendine karar vermiş. Büyüdüğüm zaman bu din merkezlerinin hepsini gideceğim, hepsini dolaşacağım. Hangisi doğruysa ona inanacağım demiş. Sonra para kazanmış ve dolaşmaya başlamış. O Kazakistan'dayken Tibet'ten gelmiş oraya. Sonra Mekke'ye gidecekmiş. İşte Vatikan'a gittim dedi. Kudüs'e gittim. Hindistan'daki değişik din mensuplarının adamlarıyla görüştüm. Tibet'e gittim, orada Dalai Lama'yla falan görüştüm dedi. Şimdi bundan sonraki hedefim de Mekke dedi. Peki bir karara vardın mı? Henüz bir kararım yok dedi. Şimdi dedim ki peki Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor musun? Tabii ki ne, bu zaten elde bir dedi, yani onun şey yapmaya gerek yok ki. Ben ona inanmayan görmedim şu ana kadar dedi. Mesela Hindistan'da var, dünya kadar din var ama hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor. O konuda ittifak var. İşte Dalai Lama'da da öyle, hepsinde de aynı. Peki dedim, Muhammed Allah'ın elçisidir biliyor musun dedim. Ha geç onları dedi. Çok duydum ben bu hikayeyi dedi. Ben nereden bileceğim onun Allah'ın elçisi olduğunu dedi. Onu siz iddia ediyorsunuz. Peki bende dedim onun elçilik belgesi var. Onu biliyor musun? Yok ya dedi, hiç duymamıştım bunu dedi. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in mealini verdim. Fatiha suresini oku dedim. Kendisi okudu. Ayetleri okuduğu zaman şaşırdı kaldı. Ben böyle bir şey hiç duymadım şimdiye kadar. Allah Allah, çok ilginç bir şey dedi. Her okuduğu ayette böyle bir etkileniyor. Şimdi bakın, siz mesela güzel bir sudan, iyi bir havadan, ne bileyim güzel şeylerden nasıl etkilenirseniz, bu o güzellerin de şey olmuş, böyle konsantre hali. Diğerlerinden çok farklı Kur'an-ı Kerim. Onu okuyunca müthiş bir şekilde etkilendi. Tabii sonra bizim vakit çok geçti, gecede havaalanına gitmemiz gerekiyordu. Ben odaya çıktım. İşte bir çay içerken baktım kapı tak tak vuruldu. Ya çok özür dilerim dedi, sizin de vaktiniz yok. Şey yapacaksınız ama biraz daha oturabilir miyim? Buyur otur dedi. Dedi ki işte Profesör Mehmet Yazıcı tanıyanlarınız varsa bilirsiniz, beraber aynı odada kalıyorduk. Muhasebeci. Şimdi dedi ki ben dedi böyle bir şey hiç duymadım hayatımda. O kitabı rica etsem bana verir misiniz dedi. Verdik Kur'an-ı Kerim. Tabii ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Biraz daha konuştuk. Şimdi bak bu delikanlı, dikkat ediyor musunuz? Ne Yahudi, ne Hristiyan, ne Mecusi, ne de Sabi. Peki bunun okuduğu ayetler ne? Allah'ın yarattığı ayettir. İstesen de istemesen de her gün okuyorsun onu, yani tabiatı gözlemliyorsun. Farkına varsan da varmasan da. İşte o zaman biz ona Allah'ın kitabını verdiğimiz zaman ondaki bilgileri tasdikle gitmiş olmadık mı? İşte burada bize Müslümanlar olarak çok büyük görev düşüyor. Bir, elinde kitabı olanlara Allah'ın kitabıyla gitmemiz lazım ama aradaki ortak noktaları göstererek, tasdik ettiğini göstermemiz lazım. İkincisi de diğer insanlara da Allah'ın kitabıyla gitmemiz lazım. Dikkat ederseniz diğerlerini dine çağırmak çok daha kolaydır. Yani çünkü Berikiler de biraz virüslü bir vücut, yani şeyli, mikrop kapmış bir vücut gibidir onlar. O yanlışları temizlemek çok zor. Öbürlerini kaybedecek bir şeysi yok. O daha kolay. Daha kolay. İşte şey de, yani bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Hemen bu insanlar inandı mı inanmadı mı? Ya o bizim vazifemiz değil ki. Değil mi? Allah-u Teala Resulüne diyor ki, estağfirullah, fezekkir innema ente müzekkir. Sen tezkirde bulun. Yani sendeki zikri karşı tarafa anlat. Yani zikir dediğimiz, manasını kavradığınız, aklınızda kalacak, kullanımı hazır, doğru bilgi demektir. O da Kur'an'dır. Kur'an'ın adı zikirdir zaten. Dolayısıyla karşınızdaki anlamını kavramazsa ona zikir denmez. Bunu çok iyi aklınıza tutalım. O şeyde siz Kur'an okuduğunuz günde bir hatim oku yapın. Zikir yapmış olmazsınız. Zikir yapmış olabilmek için okuduğunuzu anlamanız lazım. Anlayacaksınız. Anladığınız zaman o bir ayeti kaç günde okuyorsanız okuyun, zikir yapmış olursunuz. Yani bildiğiniz anlamda okumazsanız Kur'an'ı okumuş sayılmazsınız. Kendi dilinizde okuyacaksınız. Fezekkir innema ente müzekkir. Hani Arapçasını biliyorsanız tabii ki çok daha güzel olur. Yani Arapçayı biliyorsanız, anlayabiliyorsanız, o zaman çünkü bu meallerde, tefsirlerde yapılan yanlışları hiç olmazsa fark etme fırsatınız olur. Sen tezkirde bulun, senin görevin sadece tezkirdir. Leste aleyhim bi musaytir, onların tepelerine dikilecek değiliz. Yani zorla insanları dine getirecek değilsin. Niye? Hiç kimse zorla Müslüman yapılamaz. Çünkü iman kalpteki iştir. Adam içinden tasdik etmezse adamı münafık yapmış olur. Tasdikin içerisinde olup olmadığını da sen bilemezsin ki. Ondan dolayı Allah-u Teala Resulüne ne diyor? İnneke la tehdi men ahbebte. Sen istediğin kişiyi yola getiremezsin diyor. Bu ayeti baksana size. İnneke la tehdi men ahbebte وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Allah-u Teala hidayete gelmeyi tercih edeni yoluna getirir. Tercih adam kendisi yaptı mı, Allah onu yoluna getirir. وَهُوَ Kasas suresi 56. 28. sure 56. ayet وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Allah yola gelenleri en iyi o bilir. Çünkü kalpleri bilen Allah'tır. Adam ki olay gelmiş mi gelmemiş mi Allah bilir. Sen bilemezsin ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana görüntüde çok dindar gözükür ama aslında düşmanın en yamanı olabilir, değil mi? Ondan dolayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile bilemiyorsa biz dış görüntüsüne bakarız, deriz ki haza Müslüman. Ama içinden bizim en büyük düşmanımız da olabilir. Ondan dolayı hiç kimseyi Müslüman yapma görevimiz yok. Yani şimdi sana Allah-u Teala senin eline bir su vermiş, barajda sen de musluklarını kapatmayacaksın. O suyu bütün suyla mümkün olduğu kadar daha çok tarlayı sulayacaksın. Efendim birisinden ot bitiyor, birisine bitmiyor. Ya bırak sen görevin suyunu sula, biten biter, bitmeyen bitmez. Yani netice hasıl olur olmaz. Efendim taşın üzerine de yağsın, taştan kayar gider. Kaç kilometre aşağıda bir tarlayı yeşertebilir. Sen kendi görevine bak, başkasını boş ver. Evet, şimdi burada bugün için şey yapalım, birkaç tane örnek verelim size. Daha sonra bu konuda çok söylemek lazım. Mesela şimdi öncelikle kitap ve hikmet. Bakın bugünkü Müslümanlar dikkat ediyor musunuz? İslam'ın yayılmasını bir kenara bırakın. Efendim Avrupa'da, Amerika'da Müslüman olanlar falan filan var. Var da Kur'an Müslümanı mı oluyor? Yoksa yanlışlardan bir başka yanlışı mı tercih etmiş oluyor? Yani eğer Kur'an dediği Müslüman olursa bunları hiç kimse tutamaz ki. Hakim durumda problem çözen insanlar olurlar. İşte problem çözen kişiler hikmeti bilen insanlardır. Hikmet problem çözmektir. Çözümler sunmaktır insanlığa. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu öğrettiği için onun ashabı problem çözüyordu. Ama sonra hikmet kayboldu. Hikmet tabii çok ciddi bir organize şeyle kaybedilmiştir. Tabii başlangıçta Müslümanların çok hızlı yayılması o diğer şeylerin, diğer grupların ciddi manada çalışmalarına, insanların karşısına hoca kılığıyla çıkmalarına, yani eski bakıyorsunuz ki şey, biz o şeye, o Sovyetler Birliği'ne gittiğimiz zaman şöyle demişlerdi. Daha önceki ateizmi okullarda öğreten hocaların hepsi birer din dersi hocası oldu. Yani şimdi bunlar imana mı geldi? Daha önceki dinlerin hocaları bu defa Müslümanlar hocası haline dönüştü. İmana mı geldiler? Çoğusu değil, hayır. Parayı önce dinden kazanıyordu, gene dinden kazanıyor. Ve onlar maalesef bu dini hikmetsiz bıraktılar. İşte ki hikmetsiz bir din. Bakın, bizim elde dolaşan kitapların hiçbirinde hikmetle ilgili bir şey bulamazsınız. Halbuki bak bu ayette ne diyor? Bütün nebilerde kitap ve hikmet, iki temel kavram değil mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ onlara kitabı ve hikmeti öğretir diye birkaç ayette Cenab-ı Hak onu bize bildiriyor. Hikmet kayboldu. Onun için problem çözen Müslümanlar problem olmaya başladılar. Hikmet kaybolunca ne oldu? Sizin çok güzel tarlalarınız var ama tarlayı sürmesini, tarım yapmasını unuttunuz. Ağaçlardan topladığınız meyvelerden bir takım yeni ürünler üretmeyi unuttunuz. Ağaçlardan ürünler üretmeyi unuttunuz. O zaman bütün şeyler sizde, tarım da sizde, ne bileyim, havası, suyu çok güzel yerlerdesiniz ama hiçbir şey yapamadığınız için dışarıdan gelen şeylere muhtaçsınız ayakta kalabilmek için. Bugün İslam alemi öyledir. Kur'an'dan çözüm üretemeyen, halbuki bütün çözümlerin kaynağı Kur'an olmasına rağmen üretemeyen bir konuma gelmişler. Zaten son zamanlarda da, şimdi şu anda Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, yani dini bakımdan hocalardır. İlahiyat Fakültesi'nin hocaları, Diyanet'in hocaları, İmam Hatip Okulları'nın hocaları, camilerdeki hocalar, bunların içerisinde tabii ki istisnalar var, çok iyi insanlar var ama ekseriyet öyle değil. Kitapsız ve hikmetsiz bir din peşinde. Yani Batı'dan öğrenmişler, din sosyal bir olgu. Toplum ne yapıyor? Toplumda nasıl oluyorsa öyle. Toplum dinsiz olmuyor. Bunlar hangi dini kabul ediyorsa din odur. Kitapsız ve hikmetsiz bir din. Dolayısıyla bize çok büyük iş düşüyor. Bunu yapmak zorundayız. Evet, şimdi bu şeyde örnek olarak şey yapmıştım. Bakın bu perdede görüyorsunuz. Kitab-ı Mukaddes'te tevhid ifade eden bölümler de öyle. Sadece bir örnek olarak arkadaşlar seçmişler. İşte Yeşaya'dan, Tesniye'den diyor ki Allah'ımız Rab tek Rab'dır. Kur'an-ı Kerim'de olan değil mi? Her şeye egemen Rab, yani mülkü elinde bulunduran, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya, bütün dünya krallarının tek Allah'ı sensin. İşte Melikün Nas, İlahin, Gulavuzi bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas diye şey yapıyoruz ya, işte onun bir değişik şekilde ifadesi. Yeri göğü sen yarattın. Bütün dünya krallıkları senin tek Rab olduğunu anlasın. Markos İncil'inde İsa ona dedi, Allah'ımız bir olan Rab'dir. Yazıcı ona dedi, çok iyi öğretmen. Hakikat üzerine dedin ki o birdir. Ondan başkası yoktur. Yani La ilahe illallah var ya. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Allah'ımız olan Rab tek Rab'dır. Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'ın olan Rab'be tap, yalnız ona kulluk et diye yazılmıştı. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn var ya. Evet, şimdi mesela bu şey Katolik Kilisesi şurada. Bu kitap Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabıdır. Bunu kendilerinden almışımdır ben. Yani piyasadan değil. Bu şeydeki konsolosluklarından istedim, aldım. Yani piyasadan almadım ki bir şey demesinler. Yani işte efendim siz yazmışsınız falan filan demesinler diye. Şimdi bu burada Jean-Louis Pierre şey yok yanlış söyledim. Şey bu da bundan önceki papaz papa. Bundan iki önceki papa. Jean-Paul idi değil mi onun adı? Evet. Burada yazılı da ha. Episkopos II. Jean-Paul. Evet. Bak başına ne yazmışlar bakın. Tanrı kullarının kulu. Allah'ın kullarının kulu papaymış. Ne demek bu? Bak İncil'de ne yazıyor? Burada ne yazıyor? İşte onlara bunu göstermemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki bak İncil'de böyle yazıyor. Siz Tanrı kullarının kulu ne demek? Kulun kulu ne demek? Hani yalnız ona kul ol demiyor mu burada? Sen papaya nasıl, sen bak kitabın en başında öyle yazmış. Tanrı kullarının kulu. Şimdi bu yalnız ona kul ol. Şirk en büyük günah onlarda, işte görüyorsun zaten buralarda hep söylüyor burada. Şeyde Vatikan'da bana Vatikan Başbakanı Jean-Louis Pierre Turan dedi ki, yani bundan önceki şeyin 16. Benedikt'ti değil mi? Onun başbakanı, yani ondan sonra gelen adam, ikinci kardinal. Sen bize müşrik diyorsun dedi, biz müşrik değiliz. Değiller mi? Onlara dedim ki siz Allah'a baba diyorsunuz. Bak, kilise babaları derler değil mi? Kilisedeki görevlileri de baba derler. Biz papa diyoruz. Papa şeyde İtalyanca'da baba demektir. O yani İtalyanlar Allah'a da papa diyorlar, papaya da papa diyorlar. O gökteki papanız, bu yerdeki papanız. Peki bu şirk değildir de nedir dedim, mağazalarını açamıyorlar. İşte onlara bunu söylememiz gerekiyor. Bu nedir? Ondan dolayı Allahü Teala bize emrediyor. Ama önce bir Yahya'dan dinleyelim. Ben bu kitapta Allah'ı nasıl tanımlıyorlar? Kendi kitaplarında. Bir dinleyelim. Oku Yahya.
Katoliklere göre Allah birdir, ondan başka Tanrı yoktur. O, gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O, insanlara yakındır ve her şeyi bilir.
Ondan başka Tanrı yoktur'un dipnotuna baksana kaçıncı şey, ben buradan bulayım bir de oradan. Kaçıncı paragrafmış?
200 ve 212.
200.
200.
Tamam. Peki sen okumaya devam et, ben buradan bulayım.
O insanlara yakındır ve her şeyi bilir. O her zaman vardır, varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Allah'ın baba olarak adlandırılması, her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından, ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Allah ne erkektir ne kadın. Allah Allah'tır.
Evet. Bak. Tanrı tektir. Tek bir Tanrı vardır. Bu 200'de öyle söylüyor.
Bir de 212 var.
Evet. Hı?
212 var bir de.
212 mi? O da zaten uzun uzun anlatıyor da şey yapın. 212. Tanrı tek var olandır diyor. Tanrı tektir. Ondan başka Tanrı yoktur. Burada öyle diyor. Tanrı tektir. Ondan başka Tanrı yoktur. E peki ondan başka Tanrı yoksa ey Papa, sen bunu buraya nasıl yazıyorsun? Bak şimdi Tanrı'nın kullarının kulu nasıl diyorsun buraya? Şeyin en başına. Denir mi? İşte onlara bunları söylememiz gerekiyor, tamam mı? Dememiz gerekiyor ki Tanrılığı bırakın. Allah'ın rolüne, Allah'ın makamına göz dikmeyin. Aynı şeyin kendine Müslüman diyenlerde de olduğunu defalar her zaman şey yapıyoruz yani. İşte bir kainat imamı olayı var biliyorsunuz. Bizim son Kitap ve Hikmet dergimizde onu ayrıntılı olarak yazdık. Kendilerini Allah'ın yerine koyuyorlar. Yok efendim Allah'la konuşuyorlarmış. Bilmem ne yapıyorlarmış. Ha, şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar nasıl Kur'an'dan kaçıyorsa bugün onlar gibi olup da kendine Müslüman diyenler de aynen o kadar Kur'an'dan kaçıyor. Şimdi o insanlara inandıkları kitaba uymalarını söylüyoruz. En korktukları, en kaçtıkları şey o. Dün şeyde Samsun'da Adem isminde bir arkadaş var. İkide bir telefon açıyor. Ben diyor ilkokul mezunuyum. İşte biraz çeşitli tarikatlarda falan bulunmuş, sonra ayrılmış. İşte şimdi Kur'an-ı Kerim'e tamamen yönelmiş. Bir büyük tarikatın Samsun'daki hocasına gitmiş. Birkaç kere ikide bir bana anlatıyordu. İşte hoca da tamam sen dediklerin doğru falan filan demiş. En son hocaya demiş ki hocam bir araya gelelim de Kur'an okuyalım. Yapamayız demiş. Yasak mı bu sizde? Yok yasak değil. Yapamayız demiş ayrılmış. Sonra birkaç gün sonra çağırmış gel demiş yapalım demiş ama ben bir bizimkilerden izin alayım. Sonra tekrar görüşmüş. Yok demiş bizim tarikatta Kur'an okumaya müsaade yok. Çünkü okunursa tarikat diye bir şey kalmaz. E peki insanlara deniyor ki biz Kur'an'a inanıyoruz. O sadece lafta. Fiilen inanmak yok. Şimdi ona mutlaka inanacaksınız diyor ya. Bak şimdi burada bir şey daha var. Yahudi ansiklopedisi var. Onu sen almıştın değil mi Yahya şeyden, hı hı. Yahudilerden? İstersen tamam. Nasıl aldığın hikayesini kısaca bir anlat ondan sonra oku.
Bu değil. Şey, tefsirler o. Bu değil.
Bu da onların çıkardığı. Bunu kim almıştı?
Bunu şeyden aldık. İnternet üzerinden söyledik.
İnternet üzerinden gönderdiler ama gene onların yayınları. Evet. Hı. Tamam. Oradan bir oku bakın. Şimdi orada bir şey var. Yani Yahudi inancını anlatan bir bölüm var. O da Yahudilerin yazdığı bir ansiklopedidir. Evet, Yahudilik ansiklopedisi.
Evet, bu Yahudilik ansiklopedisi Yusuf Besalel'in çıkardığı 3 ciltlik bir ansiklopedinin 1. cildinin 232. sayfasında iman prensipleri anlatılıyor. Ve şöyle bir cümleyle başlamışlar. Bizdeki amentünün karşılığını düşünün. Demişler ki tam bir imanla inanırım ki diye başlayıp sıralıyorlar. Tanrı var olan her şeyi yarattı, onlara hükmeder. Tanrı birdir, ondan başka Tanrı yoktur. Onun bedeni yoktur, hiçbir şekilde tasvir edilemez. Başlangıcı yoktur, nihayeti olmayacaktır. Yalnızca ona dua etmeliyiz. Peygamberlerin bütün sözleri doğrudur falan diye iman esasları. 12. sıradaki iman esasları da şöyle. Tanrı kurtarıcıyı, parantez içinde Maşiyah demiş yani Mesih. Kurtarıcıyı gönderecektir Geç kalsa dahi beklerim.
Çok beklerler. Gelene inanmasınlar, çok beklerler. Şimdi o Mesih demesinin sebebi şu, parantezin içerisine almış. Çünkü şeyde bu Araf suresinin 157. ayetini açın, onu da dersimizi noktalamamız biraz zor olacak ama devam ederiz daha sonradan inşallah. Araf 157'yi açın, bakın orada ne diyor Allah-u Teala. Kime inanmaları gerektiğini. Yani bir nebi bekliyorlar, kurtarıcı diye tanımlamışlar. Kurtarıcı değil aslında. Doğru yolu gösterici. Hadi anlamına. Yani şeyde Allah-u Teala Tevbe suresinin 33. ayetinde diyor ya, وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. Elçisini o hidayetle gönderen, yani doğru yolu gösteren, kitapla gönderen. Odur. Şimdi Ali İmran 157'de Araf. Bak Araf 157'de, evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları bu ümmi Rasûl'e inananlar, bu ümmi Nebi olan Rasûl'e inananlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları. İşte geleceğe inanacaksınız diyor ya. Efendim, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Onlara iyiliği emreder, kötülüğü onlardan yasaklar onlara. Ondan sonra وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ. Temiz şeyleri onlara helal, pis şeyleri haram kılar. Çünkü Rasul kendisi yapmaz aslında. Rasulün tebliğden başka bir görev olmadığı için onu gönderen helal, haram kılar. وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ. Onların ısırlarını kaldırır. Yani gelecek Nebi'ye inanma görevlerini ortadan kaldırır. Çünkü inanmışlar, bir görev bitmiştir. وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلِيهِمْ. Üzerlerindeki o bağları da açar. Çünkü o da bir ciddi bir bağ onlar için. Geleceği beklerim diyor. İşte geldi, gelecek. Bir sürü insan ortaya çıkıyor, insanları kandırıyor. Bugün de hala Mesih, Mehdi biliyorsunuz. Onunla aldatanların sayısı çok. Kendine Müslüman diyenler arasında işte var, yok efendim şahsı manevi bilmem ne saçmalıklar falan. Hep bunlar biliyorsunuz şey yapıyor, insanları kandıran şeyler var, din adına oluşumlar var. Evet. Diyor ki فَالَّذ۪ينَ آمِنُوا بِهِ. Bu Rasûl'e inanan. İnanması lazım. Kalkıp birisi diyor ki efendim şeye inanmasa da olur. Yani Muhammedur Resulullah demeyebilir diyor. Muhammedur Resulullah değilse, Muhammed Allah'ın elçisi değilse Kur'an da yoktur. O zaman İslam dini de yoktur, değil mi? Bitti. Bir başkası da diyor ki canım yani tamam Muhammed Allah'ın Resulüdür desin yeter. Gene kendi dinini tatbik etsin diyor. Ya bunlar hem de tefsir yazıyorlar. Ya bunlar ya gerçekten aklım almıyor. Yani bu bunlar bunu inanarak mı söylüyorlar? Hesabı Cenab-ı Hakk'a verecekler gerçi de. Bak diyor Allah-u Teala ve azzeruhu, işte ona saygı gösteren ve nasaruhu, ona yardımcı olan ve tebe'un nure lezi unzile ma'a, onunla beraber inen, nura uyan, Kur'an'a uymaları lazım. Uymadan hiçbir şey olmaz. Ulaikumul muflihun, işte müflih olanlar, umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. Şimdi bu diyaloğun birinci şartı neydi biliyor musunuz? Dinler arası diyalog vardı ya. İlk şartın ne olduğunu biliyor musunuz? Efendim? Yok. Kur'an'ı dışlamak. Birinci şartı o. Kur'an'ı dışlamak. Diyalogcuların onun için Kur'ansız bir din insanlara şey yapıyor. Kendi sözlerini Kur'an, hocalarının sözlerini Kur'an'ı yerine koymalarının sebebi o. O şeyde Vatikan'da Jean-Louis Pierre Tura'nın bana söylediği söz şu: siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. İlk cümle bu. Fethullah Hoca'nın şeydeki Roma'daki diyalog merkezinin yöneticileriyle beraber gittiğimiz bir toplantıda söylediği budur. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Biliyorsunuz bende hiç sertlik mertlik yoktur. Son derece yumuşak bir adamım. Ben bazen kendimi çok yumuşak hissediyorum. Ya bu Allah'ın dinine bu kadar tavır alanlara karşı, yok beyefendi nereden vurursunuz, isterseniz şu tarafı döneyim, yumruğunuzu buraya vurun mu diyeceğiz. Ona dedim ki, bakın bak dedim, biz Kur'an'a inanmazsak bizimle diyalog yapamazsın. Epeyce konuştuktan sonra adam bir heyecanla böyle, tabii canım dedi, sizinle diyalog yapmayıp kimle yapacağız dedi, böyle koltuğunu duvara kadar itti. Dedim ki öyle diyalog, akşam bize gelin, bir çay içelim, bir iki laklak ederiz, öyle diyalog olmaz dedim. Sizin diyaloğunuz o dedim. Var mısınız gerçek diyaloğa? Tevrat'ı getirin, İncil'i getirin, koyalım Kur'an'ı, hatta gataları getirin, hatta efendim vedaları getirin, bilmem ginza, hepsi gelsin dedim. Koyalım Kur'an-ı Kerim'i, o kitapları koyalım, okuyalım ve fıtratı da şey yapalım, hakem yapalım. Ve bir yazı verdim kendilerine. Hala cevap verecekler. Tamam, ben bunu inceleyip cevap vereceğim dedi. Şimdi işte onlara böyle gittiğiniz zaman, ondan sonra bir daha da diyalog kelimesi gündemden kalktı. Bizim o seyahatimizden sonra bir daha diyalog kelimesini kullanmamaya başladılar. Başka kelimeler kullanıyorlar şimdi. Evet. Evet, şimdi demek ki dersi bir özetleyelim. Çok fazla uzattık, kusura bakmayın. Demek ki bizim bir, Kur'an'ı çok iyi anlamamız lazım. İki, muhataplarımızı çok iyi bilmemiz lazım. Üç, bütün insanlara Allah'ın kitabını götürmemiz lazım. Peki, ikinci bölümde buluşmak üzere.